Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Menheş derslerimizde ihtilaflara karşı tutum babındayız. Allah azze ve celle ihtilafın kötülenmesi hakkında şöyle buyurmuştur. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır. Âl-i İmrân suresi 105. ayet. Bu ayette apaçık delil geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi olmayın. Bu ehli kitabın durumlarını kınayan bir ayettir. Onlara açık deliller geldikten sonra ihtilaf etmişlerdir. Yani neye ihtilaf etmişlerdir? Birbirleriyle mi? Aslında birbirleriyle değil. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ihtilaf etmişlerdir. Ona muhalefet etmekle ihtilafa düşmüşlerdir. Yani kim Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle beraberse o hak üzerinde kalmış, bundan ayrılan ise ihtilaf etmiştir. Hakka muhalefet etmiştir yani. Sakın onlar gibi olmayın. Size Allah'tan, Resulü'nden bir bürhan, bir delil geldiği zaman ondan ayrı hareket ederek, ayrı davranarak Yahudilerin, Hristiyanların, kitap ehlinin yaptığı gibi yapmayın, onlara benzemeyin. Yoksa kim böyle yaparsa onlara büyük bir azap vardır diye tehdit ediliyor. Dinlerini parçalayanlar ve böylece fırka fırka olanlar, işte hiçbir hususta sen onlardan olmadın. Onların işi artık Allah'a kalmıştır. Sonra da yapmış oldukları şey kendilerine haber verecektir. En'am suresi 159. ayet. Burada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, dinlerini parça parça eden, gruplaşan kimselerle hiçbir şekilde alakasının olmadığı. Yani leste minhum, sen onlardan değilsin. Onlarla bir alakan yoktur diyerek, Müslümanların da dinlerinde fırkalaşanlarla bir alaka kurmamaları. Yani haktan saparak batıl gruplar oluşturanlarla alaka kurmamaları istenmektedir. Enfal suresi 46. ayetinde ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider buyurulmuştur. Burada niza etmek, çekişmek ihtilaftır. Yani mümkün mertebe ihtilaflardan kaçının, hak üzerinde ittifak etmeye gayret edin. Yoksa başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz gider buyuruluyor. Hud suresi 118-119. ayetlerinde oysa işte ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilaftan istisna teşkil ederler. Burada Allah Azze ve Celle kendisinin merhamet ettiği kimselerin ihtilaf etmeyen kimseler olduğunu, yani hakka muhalefet etmeyen kimseler olduğunu bildiriyor. İhtilafı övmüyor. Bazı dillerde dolaşan ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklindeki sözünde asılsız olduğunu gösteriyor bu ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizleri bıraktığım sürece siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekileri ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı ihtilaflar sebebiyle helak oldular. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani hem Peygamber aleyhisselatü vesselam'a soru soruyorlar hem de söyleneni yapmıyorlar. Tıpkı günümüzde hem hadis okuyorlar, hem hadis öğreniyorlar, hem de bu hadislerle amel etmiyorlar. Hakkı öğreniyorlar, bidatı öğreniyorlar, batılı öğreniyorlar. Bile bile batılı işliyorlar, bile bile bidatı işliyorlar. Bari aleyhindeki hüccetleri artırma. Onların helak olma sebebi peygamberlerine muhalefet etmeleri. Hem çok soru soruyorlar, yani peygamberi açıklamadığı halde soruyorlar, kaşınıyorlar yani günümüzdeki tabirle, kaşınıyorlar. Hak açıklanınca da bu zorlarına gidiyor, amel etmiyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah sizin için üç şeyden hoşlanır, üç şeyden hoşlanmaz. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılmanızdan ve fırkalara ayrılmamanızdan hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve malı ziyan etmenizden ise hoşlanmaz. Bunu Müslim rivayet eder. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İhtilaf şerdir. Yani ihtilaf rahmet değil, şerdir. Eşhep şöyle dedi. Malik'e güvenilir bir rabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından rivayet ettiği sözü alıp almamak hususunda genişlik var mıdır diye sorulunca şöyle dedi. Allah'a yemin olsun, Hakk'a isabet edinceye kadar hayır. Hak ise ancak bir tanedir. Birbirine muhalif iki görüşün ikisi de doğru olamaz. Hak ve doğru yalnızca bir tanedir. Bunlardan bir tanesidir. Yani hak birden fazla olabilir ama birbirine muhalif iki tane hak olmaz. Biri ak, biri kara diyen iki tane hak olmaz. Neydi soru? Güvenilir bir ravi Allah Resulü'nün ashabından rivayet ediyor. Sahabenin sözünü alabilir miyiz diyor. O da hayır. Allah'a yemin olsun hakka isabet edinceye kadar onu alamaz. Yani sahabeler ittifak etmediği sürece, yani bir sahabe bir şey söylüyor, başka bir sahabe başka bir şey söylüyor, bunun zıttını söylüyor. Bunlar da isabet eden hangisi olduğunu tespit edinceye kadar bunu alamaz. Yani hangi sahabeye uyarsan kurtulursun şeklindeki anlayışı reddediyor burada. Sahabeler masum değil çünkü. Evet, fırkalaşmaya sebep olan ihtilaf kötülenmiş ve yasaklanmıştır. Cemaatten ayrılan ihtilaf ehli hakkında tehdit vardır. Hak bir araya getirir, ayırmaz. İhtilaf zayıflık ve başarısızlık sebebidir. İhtilaf ve çekişme helak olma sebebidir. Övülmemiş olan ihtilaf hakkında genişlik gösterilmeyecek olanıdır. Beraberlik Allah Teala'nın kullarına rahmetin alametlerinden birisidir. Kabul edilebilecek ihtilaf ile kötülenmiş ihtilafın ayrıcı şartları. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dinlerini parçalayanlar ve böylece fırka fırka olanlar, işte hiçbir hususta sen onlardan olmadın. Onların işi artık Allah'a kalmıştır. Sonra da yapmış oldukları şeyi kendilerine haber verecektir. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler uyarız, ittiba ederiz, yenilik çıkarmayız. İttiba ederiz, bidat çıkarmayız. Rivayetlere sarıldığımız sürece de sapmayız. Bunu Lalkai, Şerh-i Usul-i İtikad-i Ehl-i Sünnet'e, İbn-i Bişran, Emali'de, Sa'at en-Nisaburi İtikad'da rivayet etmişlerdir. İsnadı hasendir. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Selefin kendileri için seçip razı oldukları yolu sen de seç ve ondan razı ol. Çünkü onlar anladıkları bir ilim üzerindedirler ve derin bir bakışla sakındılar. Onların meseleleri kavramaları başkalarından daha kuvvetliydi. Onların üzerinde bulundukları fazilet daha uygundur. Eğer hak olan sizin üzerinizde bulunduğunuz şey ise, sizin üzerinizde bulunduğunuz şey hak ise, onlar bu konuda sizi geride bırakmışlardır. Eğer ancak onlardan sonra çıkarılanları söylerseniz, bunları benimserseniz, bunları onların yoluna uymayanlar ve onların yolundan yüz çevirenler uydurmuşlardır. Şüphesiz onlar öncülerdir. Onlar yeteri kadar konuşmuşlar, din konusunda gönüllere şifa verecek şeyler ortaya koymuşlardır. Onların kısıtlamalarının altında bir kısıtlama ve onların genişlettiklerinin üzerinde bir genişletme söz konusu olamaz. Nitekim bir topluluk kısıtlanan bir şeyi daha çok kısıtlayarak kendilerine kabalık etmiş, diğer bir topluluk da onların ölçülerinin üzerine çıkarak sınırı aşmışlardır. Şüphesiz selef iki ölçüsüzlüğün arasında dosdoğru bir yol üzerindedirler. Bunu Ebu Davud Sünen'inde rivayet etmiştir. Ayrıca Acuri Eşşeriya'da, Beyhaki El-Kada Vel-Kader'de rivayet ediyorlar. El-Avizai diyor ki, sünnet üzerinde kalmak için nefsine karşı sabret. Kavmin, yani selefin durdukları yerde sen de dur, onların söylediklerini sen de söyle. Onların sustukları konuda sen de sus ve salih selefinin yolunu tut. Zira onlara geniş gelen şey sana da geniş gelecektir. Bunu Lalkai İtikad Ehl-i Sünnet'e ve Ebu Naim Hille'de rivayet etmişlerdir. El-Merruzi şöyle demiştir. Ebu Abdillah'a yani Ahmet bin Hanbel'e El-Kerabisi Kur'an'ın lafzı mahluktur demeyen kimse kafirdir diyor dedim. Dedi ki bilakis kendisi kafirdir. Sonra şöyle dedi. Bişr el-Merisi kışkırttı ve Hüseyin el-Kerabisi onun yerine geçti. Sonra bana şöyle dedi. Bu cehmileşmiş ve cehmiliğini ortaya koymuştur. Ondan ve ona uyan herkesten sakındırmak gerekir. Yani ismen dahi olsa bu aleni küfür olan sözleri söyleyenleri tekfir ediyorlardı. Yani cehmilik küfrünü. Mesela Kur'an mahluktur diyeni. İşte Kerabisi'nin de Bişr el-Merisi'nin ortaya attığı fitneleri aynen devam ettirdiğini Ahmed bin Hanbel söylüyor. Onu tekfir ediyor ve onun cehmiliğinden insanları sakındırıyor. Ve sakındırmak gerektiğini söylüyor. El-Hallal dedi ki, bize El-Merruzi haber verdi. Ebu Abdillah, Haris el-Muhasibi'den bahsederek şöyle dedi, yani Ahmed bin Hanbel. Haris, belanın, yani cehmin sözündeki bidatlerin aslıdır. Belanın başıdır. Bela ancak Haris ile gelmiştir. İbnül Allaf dışında onun sohbetine katılanların genelinin durumu açığa çıkmıştır. İbnül Allaf ise gizlenerek ölmüştür. Haris'ten şiddetle sakındırırım. Yani Haris'in öğrencileri, Haris el-Muhasibin ne kadar öğrencisi varsa bunun akidelerindeki bozukluklar birer birer çıktı. Bir tek İbnül Allaf kaldı, o da bidatini gizleyerek öldü diyor. Yani bunun hep sebebi Haris'tir diyor. Bela ondan çıkmıştır. Dedim ki, yani Merruzi diyor Ahmed bin Hanbel'e, bir topluk ona gidip geliyorlar. Şöyle dedi, onların önüne geçelim. Belki de onun bidatini bilmiyorlardır. Onların önüne geçelim, engel olalım. Eğer kabul ederlerse ne âlâ. Aksi halde onlardan uzaklaşırız. Haris için tevbe yoktur. Onun inkarına şahit olunmuştur. Tevbe ancak itiraf eden kimse için söz konusu. Haris inkar ediyor bidatını, yani ben böyle bir şey demedim diyor. Tevbe ancak itiraf kimse için söz konusudur diyor. Ona tevbe de yoktur diyor. Yani ondan Ahmed bin Hanbel'e açığa çıkan bir cehmilik tarzı bir bilgi gelmiş demek ki. Yoksa bu kadar net konuşmaz. Yani bunu gizleyerek yaptığını hükmetmiş. Bunu İbn-i Babda El-İbana'de, İbn-i Biyale Tabakatül Hanabile'de rivayet ediyorlar. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Zahire aykırı olarak tevil eden kimse bu tevillerden dolayı bidatçıdır. Zahire aykırı bir teville bulunan kimse bu tevilden dolayı bidatçıdır. Zahire aykırı tevil. Bu selefin icmana aykırı bir bidattır. Sessiz kalınacak bir bidat değildir. Ama susalım, ses çıkarmayalım, birliğimiz bozulmasın, böyle bir şey değildir bu. İbnül Kayyım şöyle demiştir. İhtilaflı meselelere karşı çıkılmaz şeklindeki söz doğru değildir. Karşı çıkma, görüş, fetva veya amel hakkında olabilir. Birincisine gelince, yani görüş hakkında olana gelince, eğer görüş sünnete veya yaygın olan icmaya aykırı ise, buna karşı çıkılmasının gerektiğinde ittifak edilmiştir. Eğer böyle bir durumda değilse, zayıflığı ve delile aykırılığı açıklanarak karşı çıkılır. Amele gelince, sünnete veya icmaya aykırı ise derecesine göre buna karşı çıkmak gerekir. Bu konuda bir fakih nasıl olur da hakkında ihtilaf edilen meselelere karşı çıkılmaz diyebilir. Fakihler ve diğer gruplardan alimler, hakimin hükmünde kitap veya sünnete muhalefet etmesi halinde, buna bazı alimler muvafakat etseler dahi, bazı alimler onaylasalar, uygun görseler dahi, bunun reddedileceğini açıkça belirtmişlerdir. Ama sünnete veya icmada bulunmayan bir mesele ise, bu konuda içtihad etmeye genişlik vardır. İçtihad ederek veya başkasına uyarak bu konuda amel edene karşı çıkılmaz. Bu karışıklık ancak ihtilaf edilen meselelerin içtihad meseleleri olduğuna inanan kimsenin sözünden dolayı meydana gelmiştir. Nitekim ilimdeki tahkikleri olmayan insanlardan bazı gruplar böyle inanmaktadırlar. Doğru olanı, İmamların üzerinde bulundukları şu görüştür. İçtihada açık olan meseleler, mesela kendisiyle aynı sıhhatte olan bir hadisle çelişmeyen sahih bir hadis gibi, hakkında kendisiyle amel edilmesini açıkça gerekli kılan bir delilin bulunmadığı konulardır. Kendisiyle amel etmeye gerektiren açık bir delil bulunmadığı zaman, delillerin çelişmesi veya delillerin kapalı kalmasından dolayı böyle konularda içtihada genişlik vardır. Yani mazur görülen şey bu. Mesela her iki tarafında burada niyeti Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Her taraf, her grup kendisinin dayandığı hadisle, sahihtir hadis, fakat çelişki gözükmektedir. Çelişkiyi aşamamıştır, giderememiştir, anlayamamıştır. Bu müstesna, bu tamam. Niyeti Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Ama böyle değil. Hak apaçık ortaya çıkmış. Üstelik bir de icma var. İcmaya muhalefet. İşte burada kesinlikle karşı çıkılır. Burada genişlik yoktur. Böyle bir ihtilaf caiz değildir. Ayette bölünme ve çekişmeye sebep olan ihtilaf kötülenmiştir. Hakkında genişlik gösterilecek olan ihtilafın şartı, selefin genişlik gösterdikleri konulardır. Selefin, hakkında gençlik göstermedikleri, bilakis kötüledikleri ve karşı çıktıkları ihtilaf, kötülenmiş olan ihtilaftır. Genişlik gösterdikleri ve reddettikleri konularda seleften gelen rivayetlerle yetinmek emredilmiştir. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarından bazısını ispat etmelerine rağmen, bazısını tevil edenlere selef karşı çıkmıştır. Peki ya çok az dışında hepsini iptal edenlerin durumu nasıl olur? Yani selef, Allah'ın birçok isim sıfatını kabul ettiği halde bir tanesini, iki tanesini tevil edeni sapık diye ilan etmişlerdi. Peki ya pek çoğu bu durumda olan? Eşarilerin ilk önceleri kötülenmiş ve onlardan sakındırılmış, Haris-i Muhasibi gibi. Onların ihtilafının kabul edilmeyip reddedileceği açıklanmıştır. Peki ya usullerinin çoğunda mutezileye uyan sonrakilerin durumu nasıl olur? Metotların çoğunda mutezileye uyanların durumu nasıl olur? Bunlara bile ismen reddiye verilmesine karşı çıkan kimselerle karşılaştık. Niye? Mesela bir Abdülaziz Bayındır gibi, Mustafa İslamoğlu gibi. İşte bunları sevenler var, bunları takip edenler var. Maslahatı gözetelim, bunlara dil uzatma. Bu pisliklerle, bunların çıkardıkları pisliklerle mücadele etmek ilim ehli üzerine vaciptir. Bilenlerin bunların attığı şüpheleri gidermesi vaciptir. Bunu yapmadığından dolayı günahkar olur. İhtilaf edilen meselelere karşı çıkmak ve bununla içtihadi meselelerin arasında ayrım yapmak gerekir. Evet, cihat, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklama konuları. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 95. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla, herhangi bir mazeret olmaksızın oturanlarla, yani cihada çıkmayanlarla, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara derece itibariyle üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ve fakat mücahitleri büyük mükafat yönünden oturanlara üstün kılmıştır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana işin başını, direğini ve zirvesini söylemeyeyim mi? İşin başı İslam'dır. Müslüman olan selamet bulur. Direği namazdır. Zirvesi ise Allah yolunda cihad etmektir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, Nesai rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sahih'a sahih demiştir. Ayette canla ve malla cihadın fazileti açıklanmıştır. Cihadın İslam'ın zirve noktası olduğu beyan edilmiştir ve cihada tavsiye ve teşvik edilmiştir. Cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaş. Enfal suresi 39. ayet. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar hayır atların alınlarında yazılıdır. Atların alınlarında yazılı olması cihadı ifade etmek için. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İmam Ahmet şöyle der. Bu hadisin fıkhı şudur. Her halifeyle beraber kıyamet gününe kadar cihat devam eder. Her halifeyle beraber. Müslümanların halifesi varsa bu kıyamet gününe kadar devam eder. Ebu Hatim el-Razi ve Ebu Zura el-Razi şöyle demişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi göndermesinden beri Müslümanların yöneticileri olan Ulul Emr ile beraber cihat kıyamet gününe kadar devam eder. Onu hiçbir şey iptal edemez. Ancak halifenin olmaması müstesnadır. Cihadın şartı yerine gelmez çünkü o zaman. Ayette şirk devam ettiği sürece cihadın da devam edeceği belirtilmiştir. Cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Cihad, şirk ve küfür ile meydana gelen fitnenin def edilmesi için meşrudur. Cihadda asıl olan tevhidi yaymak, şirki yok etmek ve fitnesini uzaklaştırmaktır. Cihadın sadece savunma için meşru kılındığını iddia edenlerin sapıklığı anlaşılmaktadır. Cihad yani sadece işte memleketine saldıran kafiri püskürtmek içindir, savunmak içindir. Yoksa talep cihadı yoktur diyenlerin sapıklığı. Tevhidin önemi ve şirkin tehlikesi beyan edilmiştir. Cihadın maksadı, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaş. Enfal suresi 39. ayet. Bu ayette din tamamen Allah'a ait olmaz. Yani tevhid, cihadın gayesinin bu olduğu, şirkin izale edilmesi, iptal edilmesi olduğu, fitnenin yok edilmesi. Burada fitneyle kastedilen şirktir. Sehl bin Sad radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onun eliyle fethi nasip edecektir. İnsanlar bunun üzerine gece boyunca sancağın hangilerine verileceğini düşündüler. Sabah olduğu zaman insanlar hepsi de sancağın kendisine verileceğini umarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebi Talip nerede buyurdu. Gözlerinden rahatsız ey Allah'ın Resulü dediler. Haberci gönderin ve onu bana getirin buyurdu. O gelince gözlerine tükürdü ve onun için dua etti. Sanki daha önce gözlerinden hiç acı çekmemiş gibi iyileşti. Sancağı da ona verdi. Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, onlar bizim gibi oluncaya kadar mı onlarla savaşayım? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların alanına, meydanına ininceye kadar yavaşça ilerle. Sonra onları İslam'a çağır ve onlara Allah'ın hakkından olan farz kıldığı şeyleri haber ver. Allah'a yemin olsun, Allah'ın senin vesilenle bir kimseyi hidayet etmesi senin için kızıldevelerin olmasından daha hayırlıdır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani savaştan önce tebliğ cihadı vardır. Tebliğ vardır. Ebu Musa radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşmak nedir? Zira birimiz intikam duygusuyla ve kabilecilik içinde savaşıyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını ona doğru kaldırdı. O kişi ayakta olduğu için başını ona doğru kaldırmıştı. Şöyle buyurdu. Kim Allah'ın kelimesinin en yüce olması için savaşıyorsa o Allah Azze ve Celle yolundadır. Memleketi için savaşan, ırkı için, kabilesi için, intikam duygusu için savaşan değil. Bunlar cihat değil. Bunlar fitne maalesef. Ayette cihadın tevhidin yayılması ve şirkin yok edilip fitnesinin uzaklaştırılması için meşru kılındığı açıklanmıştır. Cihad asıl gaye değil, davet ve tevhidin yayılması için bir vesiledir. Cihadın sadece savaş ve kan dökmekten ibaret olduğunu zanneden reddedilmiştir. Maksadı meydana gelmezse cihadın meşru olmayacağı bildirilmiştir. Maksadı nedir? Şirkin yok edilmesi, Allah'ın kelimesinin yüce olması, tevhidin hakim kılınması, Allah'ın dininin hakim kılınması. Bu maksat zedelenirse kişinin ferdi hırsları, ferdi gayeleri girerse, makam sahibi olmak, kahraman denilmesi veya intikam duygusu veya Allah'ın veçhi dışında başka gayeler girdiği zaman bu cihadın meşru olmayacağı bildiriliyor. Cihad ancak imamla, halifeyle ve sancak ile olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onlara güven yahut korku verici bir haber geldiği zaman onu hemen yaymışlardır. Halbuki o haberi peygambere ve müminlerden olan emir sahiplerine götürselerdi, onlardan kendi ihtisasları dahilinde hüküm çıkaranlar onu bilirler ve daha iyi değerlendirirlerdi. Nisa suresi 83. ayet. Güven veya korkuya dair haberler arasında en önemlisi cihat meselesidir, savaşma meselesidir. Burada peygamber aleyhissalatü vesselam hayatta olmadığında onun sünnetini en iyi bilen alimlere, peygambere götürmek, onun sünnetini en iyi bilen alimlere götürmek, sünnetine başvurmak ve müminlerin yetki sahipleri olan yöneticileri, halifesi buna götürselerdi diyor. Halife yoksa şart yerine gelmiyor. Yine Bakara 246. ayetinde şöyle buyuruluyor. Musa'dan sonraki İsrailoğullarının ileri gelenlerini bilmez misin? Hani peygamberlerine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Yani Allah yolunda savaşmak için talep cihadı dediğimiz cihad için halife şarttır. Halife olmadan talep cihadı yapmaya kalkılırsa herkes kendi başına, her ülke kendi başına, mesela fırka fırkadır bugün İslam alemi, hepsi kendi yaptığı şeyin cihad olduğunu iddia eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. İmam, halife ancak kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur. Cihat ancak halifeyle. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde şöyle buyurdu. Hicret yok, lakin cihat ve niyet vardır. Orduya çağrıldığınızda ona katılın. Bunu Tirmizi Sünen'inde, estağfurullah, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Tirmizi Sünen'de Ahmet bin Hanbel'den şu açıklamayı aktarıyor. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar her imamla beraber cihad edilir. Şurada ve izestemfirtum, yani çağrıldığınız zaman izestemfirtum, Fenfiru. Hemen ona katılın. Burada istinfar halife tarafından yapılır. Yani Müslümanları cihada çağrı yapmak halife tarafından yapılır. İşte halife tarafından cihada çağrıldığınız zaman ona koşun, katılın. Bu emredilmiştir. Halife yoksa bu yerine gelmez. Bu yüzden İmam Ahmed bin Hanbel kıyamet gününe kadar her imamla beraber cihat edilir demiştir. Yani ister fasık olsun bu halife, isterse salih bir kimse olsun, her imamla cihat meşrudur. Nisa suresindeki ayette genel meselelerin, ki cihat da bunlardandır, yöneticilere götürülmesi emredilmiş ve onlara ihanet etmekten sakındırılmıştır. Savaş imama, halifeye bağlanmıştır. Ancak onun sancağı altında savaşılır. İnsanları cihat için toplamak halifenin işlerindendir. Halife olmayan birisinin bunları toplaması ancak fitnedir. Cihadın imama, halifeye bağlı olması ehl-i sünnet ve cemaatin itikat esaslarından bir esastır. Kim bu esasla muhalefet ederse ehl-i sünnetin dışına çıkmıştır. İmamın izni olmaksızın cihada davet eden kimsenin sapıklığı açıklanmıştır. Maddi veya dini açıdan acizlik halinde cihadın terk edilmesi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu hususta Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın ve kendi hallerine bırakın. Bakara 109. ayet. Fa'fu vasfahu hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Allah emrini getirinceye kadar onları bağışlayın, yüz çevirin. Kendi hallerine bırakın. Yine Nisa 77. ayetinde kendilerine ellerinizi düşmanlıktan çekin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmüyor musun? Kendilerine ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmüyor musun? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in çıkışı ve İsa aleyhisselamın nüzulü kıssasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Bu durumdayken Allah İsa'ya şöyle vahyeder. Hiç kimsenin kendileriyle savaşmaya güçleri yetmeyen kullarımı çıkardım. Kullarımı Tuğra çıkar. Yani Yecüc ve Mecüc'ü kastediyor Allah Azze ve Celle. Bunlarla savaşmaya gücünüz yetmez. O yüzden bakın güç yetmediği zaman demek ki cihadın terki var. Kullarımı Tuğra çıkar diyor Allah Azze ve Celle. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Müminlerin zayıf kaldıkları bir yerde veya zayıf kaldıkları bir zamanda müminler sabır, vazgeçme, Allah'a ve Resulüne eziyet veren kitap ehlini ve müşrikleri affetme ayetiyle amel ederler. Kuvvet sahibi iseler, küfrün önderleriyle dinde itaat etmelerine kadar savaşmayı emreden ayetle ve kendi elleriyle küçülmüş olarak cizye vermelerine kadar kitap ehliyle savaşmayı emreden ayetle amel ederler. Bu güç sahibi oldukları zaman. Yine şöyle demiştir. İslam dininin hariçteki düşmanları, dıştaki düşmanları Dımeşk'a geldikleri zaman zararın kendilerinden giderilmesini umarak kabirlerin yanında ölülerle yardım istemeye çıktılar. Onlara dedim ki, kendilerinden yardım istediğiniz şu kimseler şayet savaşta yanınızda olsalardı, Uhud Savaşı'nda Müslümanların yenildikleri gibi yenilgiye uğrarlardı. Yani siz çağırıyorsunuz ya, beklediğiniz gibi, umduğunuz gibi onlar kabirlerinden çıksalar ve size yardım etseler, Uhud'da yenildikleri gibi yenilgiye uğrarlardı diyor. Bu çok ince bir fıkıh. Neden? Çünkü bunu gerektiren sebeplerden dolayı askerin kırılacağına hükmedilmiştir. Uhud nasıl bir yenilgi olmuştu? Uhud'da yani başlangıcında bir muhalefet var. Peygamber aleyhisselatü vesselam savaşılmasını uygun görmüyor, istişare ediyor. Sahabeler de savaşalım diyorlar. Allah Resulü evine gidiyor, zırhını giymeye pişman oluyor sahabeler. Yanlış yaptık, Allah Resulü'nün görüşüne uymadık. Belki o daha hayırlıydı diyorlar. Ve diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü biz pişman olduk, vazgeçtik. Allah Resulü diyor ki, bir peygamber zırhını giydi mi çıkarmaz. Ondan sonra orduları yerleştiriyor. Herkese görevini veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Okçular 50 kişi kadar. Okçuları belli bir tepeye yerleştiriyor. Sonra savaşın cereyanı içerisinde düşman topuklayıp kaçmaya başlıyor. Müslümanlar onları püskürtüyor. Buradaki okçular da Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın emrinin artık geçerliliğini yitirdiğini, yani zaman değişti, şartlar değişti. Allah Resulü'nün emri de geçerliliğini yitirdi. Şart başka, haydin ganimet peşine diyerek ne yaptılar? Yerlerini terk ettiler. İşlerine bakın, hak üzere olanlar her zaman her yerde azınlık ya. Bu meseleyi fıkh edenler de 4-5 kişiydi. Abdullah bin Cünade komutanlığında birkaç kişi ne dediler? Allah Resulü yerinizden ayrılmayın dedi. Ne olursa olsun yerinizden ayrılmayın dedi. Bizim buradan ayrılmamamız lazım dediler. Onlara ikaz ettiler fakat bunlar dinlemediler. Ganimet daha tatlı geldi çünkü. İşte o haldeyken arka taraftan gelen bir birlik Halid bin Velid komutasında arkadan kuşatarak Müslümanların Uhud'da yenilgiye uğramasına sebep oldular. Bakın bu yenilginin asıl sebebi imkansızlık değil. Çünkü Bedir'deyken Müslümanlar daha az sayıda, daha az donanımdaydı. Müşrikler daha kalabalıktı. Onların donanımları daha fazlaydı. Uhud'da daha kalabalıklar Müslümanlar. Donanımları daha fazla, binekleri daha fazla, silahları daha fazla. Müşrikler daha az, daha kuvvetsiz bunlara nazaran. Yenilginin sebebi Allah Resulü'nü dinlememektir. Resulün sünnetine karşı akıl yürüterek, görüş bildirerek muhalefet etmektir. Burada da buna dikkat çekiyor. Allah Azze ve Celle'nin hikmeti bunu gerektirmiştir. Bu yüzden dini bilenler ve keşif ehli, Allah ve Resulünün emrettikleri meşru savaş olmaması sebebiyle, neticede kötülük ve fesat ele geçecek olmasından dolayı ve savaş ile arzulanan yardımın bulunmaması sebebiyle bu durumda savaşmamışlardır. Böyle bir durumda savaşmamışlardır. Şunu ve şunu bilenler için, yani hem maddi sebepleri hem manevi sebepleri bilenler için. Bunda dünyada bir karşılık olmadığı gibi ahiret sevabı da yoktur. Yani dünyada da başaramayacaklar, ahirette de bir sevap yoktur. Dünyada galip gelemeyecekler. Resulün sünneti takip edilmediği için. Ahirette de sevabı yoktur. Bundan sonra insanlara dini Allah Azze ve Celle'ye halis kılmalarını, ondan yardım istemelerini emretmeye başladık. Onlar sadece Allah'tan yardım istediler. Ne yakın bir melekle ne de gönderilmiş bir peygamberle yardım talebinde bulunmadılar. Yani duada şirki terk ettiler bu tebliğ sayesinde. İnsanlar durumlarını düzeltince Rablerinden yardım istemelerinde sadık oldular ve düşmanlarına karşı güçlü bir yardım ile desteklendiler. Allah'ın yardım sebeplerini elde etmek esas donanım işte. Allah'ın yardım edeceği sebepleri gözetmek. Tatarlar bundan önce böyle bir yenilgi yaşamamışlardı. Çünkü Allah Teala'nın tevhidi ve Resulüne itaat daha önce olmadığı kadar sayı olarak gerçekleşmişti. Daha önce bu gerçekleşmediği için Tatarlar sürekli Müslümanları yenilgiye uğratıyorlar, talan ediyorlardı. Niye? Çünkü Müslüman olduğunu söyleyenler şirk ameller işliyorlar. Bu Allah'ın yardımını engelliyor. Resul'e ittiba etmiyorlar. Tevhid iki tevhid. Allah'ın birlenmesi, Resul'ün birlenmesi. Bu ikisinden biri yerine getirilmezse, ikisinden biri saptırılırsa, haktan saptırılırsa, düşmanlar karşısında biz asla kuvvet bulamayız. Ama Allah Azze ve Celle'nin yanında olursak, Allah Azze ve Celle bizim yanımızda olursa, o bizim desteğimizde olursa, bizim de Allah'ın izniyle hiçbir zaman sırtımız yere gelmez. Demek ki ilk önce bu olmalı. Müslümanlar olarak dinimize sarılmayı bilmeliyiz. Uluhiyetinde, rububiyetinde, isim sıfatlarında Allah'ı birlediğimiz gibi, İttibada da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i birlememiz lazım. Şu üçünü yaptın. Uluhiyet, rububiyet, isim, sıfat tevhidi. Bunu gerçekleştirdin. Ama ittiba tevhidi gerçekleşmezse bu olmaz. Bakın, Uhud'daki yenilgi ittiba tevhidinin ihlal edilmesidir. Allah'ın sıfatlarında bir şeyi ihlal etmediler bunlar. İsim sıfatlarını ihlal etmediler. Uluhiyetini, rububiyetini ihlal etmediler. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın sözüne karşı görüşlerini beğendiler. Yani ittiba tevhidi saptı. İttiba tevhidinden sapmak Uhud'daki yenilginin sebebidir. Tevhid dediğimiz zaman, tevhid kardeşi dediğimiz zaman, ittiba tevhidini yerine getirmemiş olan kimse, bidat ehli, tevhid kardeşimiz değil demek. Kıyas ehli, tevhid kardeşimiz değil. Mezhepçiler, tevhid kardeşimiz değil. Bunlar öğretilmesi gereken kimselerdir. Belki din kardeşimiz manasında, İslam dininde kardeşiz belki. Ama öğretilmesi bu inhiraftan, bu tevhiddeki sapmadan uyarılmaları, tevbe etmeleri, döndürülmeleri gereken kardeşlerimizdir. Tevhid kardeşimiz değil. Çünkü biz tevhidi gerek Allah'ın birlenmesi, gerekse ittibada Resul'ün birlenmesi diye bir ikili olarak alıyoruz. La ilahe illallah'ı ihmal etmediğimiz gibi Muhammedun Resulullah'ı da ihmal etmiyoruz. İkisi bir bütündür. Kim bunu ayırırsa, kim Allah ile peygamberlerin arasını ayırmaya kalkarsa o kafirlerdendir diyor Allah Azze ve Celle. Veya ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışırsa. Evet. Ayetlerde savaşmaktan aciz kalındığı zaman vazgeçmek, affetmek ve el çekmek emredilmiştir. Aciz kalındığı zaman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Mekke'de savaştan el çekerek davetle meşgul oldukları açıklanmıştır. Ne için bununla meşgul oluyorlar? Bakın, acizliğin sebebi Allah'ın yardımından aciz kalmamızdır bakın. Aramızda bu itaat, Allah'a ve Resulüne itaat ve ittiba, bu tevhid gerçekleşmediği sürece biz aciz kalacağız. Bu acizlik olduğu sürece de kalkışma bu işe. Davete devam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onu yapıyor bakın. Mekke'de savaştan el çekerek davetle meşgul oldular. Savaştan el çekerek davetle meşgul oldular. Bu davet aynı zamanda, şimdi hitaba bak. Yasin suresinde. Estağfirullah. İnnemâ tundiru menit tebe'az zikre ve haşyer rahmane bil gaybi. Sen ancak zikre tabi olan, yani kitaba ve sünnete tabi olan kimseyi uyarırsın. Ve gayb olarak görmediği halde Rahman'dan haşyet duyan, ona boyun eğen kimseyi uyarırsın. Sen ancak bu kimseleri uyarırsın. Demek ki dine giren insanların da uyarılması gerekiyor. Bunlara da tebliğ gerekiyor. Bunların da o haşyete kavuşturulmaları, dini düzgün bir şekilde uygulamaları gerekiyor. Bu 13 senelik davet böyle devam eden bir davet. Maslahat, fayda gerçekleşmeyecek ve kötülük uzaklaştırılamayacaksa cihat meşru olmaz. Bunu da ilim ehli takdir eder. Yani maslahat, mevsedeti Ahmet, Mehmet, kahvede oturan gençler değil. Bu maslahatın mevsedeti bu dini bilen, ortamın bilen alimler, ilim ehli kimseler değerlendirir. Bu yüzden cihada veya aksine karar verecekleri de onlardır. Acizlik anında savaştan el çekmek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Burayı iyi anlamak lazım. Acizlik anında savaştan el çekmek sünnettir. Mekke'de 13 yıl süren bir sünnettir. Sünnete muhalefet etmek, yani acizliğe rağmen işte cihat farz diyerek bu söylemleri kullanmak ehl-i sünnetin şiarı değil kesinlikle. Maddi ya da manevi açıdan acizlik anında cihada davet eden hata etmektedir. Maddi ya da manevi. Acizlik açıkladığımız gibi iki türdür. Birisi maddi açıdan silahın yoktur, donanımın yoktur, askerin yoktur, bu bir acizliktir. Bunların var ama manevi acizlik, yani akidede birlik yok, ittiba tevhid dediğimiz tevhidde birlik yok, İnsanlar dini benimsememiş. Bak, bu da manevi acizliktir. Bu ikisinden biri veya her ikisi olduğu zaman cihada çağıran, davet eden kimse hata etmektedir, yanlış yapar. Şirk manzaraları ve Allah'tan başkasına bağlanmak gibi durumların yaygın olduğu zamanlarda yardıma mazhar olma sebepleri bulunmadığı için ilim ehli düşmanla cihattan çekinmişlerdir. Toplumda şirk varsa, Allah'tan gayrından yardım isteme varsa bir toplumda, bu toplumla düşmana karşı, kafirlere karşı cihadı desteklememişler, böyle bir şeye çağırmamışlardır. Çünkü Allah'ın yardımını engelleyen unsur bizim aramızda. Düşmanlara karşı Allah'ın yardımını çekmek, izzet ve kuvvete kavuşmak için safları temizlemenin ve insanların akidelerini düzeltmenin önemi. Bugün safları bir temizlemeye kalkın, bir başınıza kalabilirsiniz. İki kişi kalabilirsiniz, üç kişi kalabilirsiniz. Tıpkı belli bir zamandan beri Ahmet bin Hanbel'in kendi hayatında tek başına kalması gibi, etrafında birkaç kişiyle kalması gibi. İbn Teymiye'nin öyle, Elbani'nin öyle, Muhammed bin Abdülhab'ın öyle. Muhammed bin Abdülhab Allah'ın yardımıyla ömrünün sonlarına yakın, Allah lütfetmiş, kuvvet nasip etmiş. Yani ne zaman ki müceddit alimler, mesela müceddit alimler hayatlarında yalnız kalmışlar. Fakat ne zaman ki Allah onlara din ile beraber dünya ile ilgili bir otorite vermiş, bunlar tam anlamıyla bir tecdit gerçekleştirmişler. Mesela müceddit dediğimiz din ve dünyada tecdit yapandır. Mesela Muhammed bin Abdülvehhab'ın tecdit hareketi böyle bir şeydir. Hem din hem dünya. İbn Hazm da böyledir. Hem yönetici, yani Allah dünya imkanları, maddi imkanları da vermiş. Ondan sonra işte İbn-i Tümert zamanında Muahitler Devleti. Ondan sonra Sıddık Hasan Kanuni. Bakın bugün tevhid daveti bize ulaşmışsa bu alimlerin yönetimde bulunmaları sebebiyle. Zühri mesela. Zühri de yönetimin desteğiyle buraya gelmiştir. Ömer bin Abdülaziz ile beraber. Mesela Ömer bin Abdülaziz mücedditlerden sayılır. Niye? Dünyada da bir imkan sahibi olmuştur. Sıddık Hasan Kanuni bir prensesle evleniyor. Sonra sultan oluyor. Bunun gibi. Bu davete büyük imkanlar vermiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Allah izin verirse meşru cihadın bazı şartları. Ondan sonra iyiliği emir, kötülüğü yasaklama. Bunlar hep cihat ve iyiliği emretme. Birbiriyle alakalı konular. Bunları işleyeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileke.